Ayrım 6.
Neden dalgalı bir okyanustaki yalnız bir deniz feneri gibi mutluluk, huzursuzluklarla kötülüklerin arasında çakıyor? Neden mutsuzluğa ulaşmak için muhakkak şeytanın pelerinine sürtünmek gerekiyor ve neden şeytan bir mutlu an karşılığında hemen ruhunuzu almak istiyor? Neden Tanrı melekleriyle birlikte şeytanı da gönderdi bize? Şeytanın dokunmadığı bir mutluluk, günahın değmediği bir aşk var mı? Ne karşılığında satarsınız ruhunuzu? Kim olmak ve ne olmak için? Sezar'ın Kleopatra ile yattığı ilk gece karşılığında mı? Lenin'in Moskova'ya girdiği an karşılığında mı? Archimedes'in Evraka diye bağırdığı an karşılığında mı? Joyce'un Ulysses romanının son satırını da düzeltip kaleminin yanında bıraktığı an karşılığında mı? Mark Spitz'in olimpiyatlarda 7. altınında boynuna taktığı an karşılığında mı? Yoksa karın deşenecek olmak karşılığında mı? Tarihe geçen o ünlü katil gibi hiç yakalanmadan 7 cinayet işleyip 7 insan öldürebilmek karşılığında satar mısınız ruhunuzu? Peki Einstein olmak karşılığında ruhunuza biçtiğiniz bedel ne? Mutluluk mu, şöhret mi, başarı mı, yaratabilme yeteneği mi, insanlara yardımcı olabilme gücü mü, yakalanmadan cinayet işleme şansı mı? Yoksa para mı istersiniz? Ruhunuzu milyarlar karşılığında satan, geçmişi günahla dolu o büyük zenginlerden biri olmak karşılığında vazgeçer misiniz ruhunuzdan? Güney Afrika'da zencileri kırbaçlayarak öldürten bir elmas madeni sahibi, işçilerin üzerine benzin sıktırıp yaktıran bir dolar milyarderi olmak fiyatınızı karşılar mı? Paralarınızla çeşit çeşit hayatlar alırsınız. İnsan hayatları. Küçük oyuncaklar gibi oynarsınız onlarla. İsterseniz kırıp atabilirsiniz, isterseniz bir biblo gibi odanızın bir köşesine koyabilirsiniz. Kadınlar için ayrı bedeller de var tabii. Bir kraliçe olmak mı ruhunuzu alabilir, yoksa erdemini hiç kaybetmeyen Roma'nın kutsal orospusu olmak mı? Her gece bir yaveriyle yatıp ertesi sabah yattığı adamı idam ettiren bir imparatoriçe olmak mı, yoksa Nobel'i alan ve hayatı laboratuvarlarda geçen bir Madame Curie olmak mı? Yoksa sadece bir evliliğe mi satarsınız ruhunuzu? Güvence mi istersiniz, çılgınlık mı? Kadınlar, onlar erkeklerden akıllıdır. Güvenceli bir çılgınlık isterler. Şeytanın bile veremeyeceğinin peşindedir onlar. Şeytan da onun için onların peşinde. İmkansızı isteğini kandırmak ister o. Ve şeytan çok şanssızdır. İmkansızı isteğini kandırmak için elinde erkekler gibi beceriksiz aletler vardır. Zaten o yüzden parayı, mücevheri, şöhreti pazarlığa ekler. Kadınlar kim olmak karşılığında satar ruhunu? Bütün bir ülkeyi ayaklandırıp sonra yağlı kütüklerin üzerinde yakılan Jeanne d'Arc mı? Yüzünde hep büyülü bir ışıkla dolaşan Greta Garbo mu? Evita Perón mu? Zaman dursun diyeceğiniz kadar mutlu bir an için satar mısınız ruhunuzu? Şeytanla ne karşılığında pazarlığa oturursunuz? Hiç yalan söylemeden yaşayabilmek mesela. Yoksa söylediğiniz her yalana insanların inanması mı? Korkularınızdan kurtulacağınızı söylese şeytan, verir misiniz ruhunuzu? Bir daha hiçbir şeyden, hiçbir şekilde korkmamak. Ailenizden, sevgililerinizden, dostlarınızdan, düşmanlarınızdan, polislerden, askerlerden, katillerden, hırsızlardan, size doğru yolu göstermek isteyenlerden, size yardım edenlerden, size kızanlardan ve sizi sevenlerden korkmadan yaşayabilmek için vazgeçer misiniz ruhunuzdan? Hiç endişesiz yaşayabilmek nasıl bir fiyat? Bir ülkeyi ya da bir insanı kurtarmak için satar mısınız ruhunuzu? Goethe, Faust'u niye yazdı acaba? Şeytanla pazarlık fikrini ona kim verdi? Gördüğü insanlar mı? Acaba herkes sürekli şeytanla pazarlık mı ediyor? Sürekli satılıyor mu ruhlar? Satmayanlar fiyatı beğenmeyenler mi yalnızca? Yoksa korkaklar mı ya da çok cesur olanlar mı? Ruhunuzu satar mısınız? Yoksa daha önceden sattınız mı? Nedir fiyatınız? Zerdali ağaçları mı, laboratuvarlar mı, emrinize amade ordular mı, lüks kerhaneler mi, saraylar mı, yazı masaları mı, yaldızlı yataklar mı, yakalanmayan cinayetler mi? Zamanın durmasını isteyeceğiniz kadar mutlu bir an oldu mu hayatınızda? Her mutlu anda şeytanla bir pazarlık mı var acaba? Tanrı şeytanı niye yarattı? Goethe niye yazdı Faust'u? Siz ruhunuzu satmaktan mı, yoksa ucuza satmaktan mı pişmansınız? Yoksa hiç satmamaktan mı? Zamanı durdurmak ister misiniz? Yoksa Zamanla sizi durdursun istersiniz. Dar Kapı. André Gide, Dar Kapı isimli kitabında yaşanılanın değil, yaşanılmayanın hikayesini anlatır. Birbirlerini seven iki insanın bir türlü bir araya gelememesinin hikayesidir bu kitap. Ve birleşememelerinin nedeni başkalarından ziyade kendileridir. Kendi inançları, kendi korkuları öner onların aşklarının ifade edilmesini. Koca bir hayatı istediklerini yapamayarak geçirir kitabın kahramanları. Yaşamak istediklerimizle yaşayabildiklerimiz arasında ortaya çıkan büyük uçurumun esas sorumlusunun aslında kendimiz olduğunu anlatır kitap. Bütün kitap boyunca okuyucu hep aynı isyanı hisseder. Söyleyin artık, birleşin artık, neden duygularınızı gizliyorsunuz diye bağırmak ister. Ama kitabın kahramanları kendi yarattıkları o dar kapıdan geçemezler bir türlü. Orada sıkışıp kalırlar. Herkesin hayatı dar kapılarla çevrilmiştir aslında. Rahatlıkla geçip feraha ulaşacağımız birçok kapıyı kendi inançlarımız, korkularımız, endişelerimizle daraltıp kendimizi kendimize tutsak ettiğimizi çok geç fark ederiz. Yaptıklarımızdan ziyade yapamadıklarımızdan daha çok pişman olmamızın gizli nedeni de budur zaten. Yaptıklarımızın sonuçları kötü çıksa da çıkan sonuçlar da bizimle birlikte başkaları da sorumludur. Başka birilerinin iradesi daha işin içine girmiştir. Pişmanlığımızı ve öfkemizi başkalarının üstüne yıkabilir, pişmanlıktan kendi payımıza düşeni azaltabiliriz. Ama yapmadıklarımızdan duyduğumuz pişmanlıkların bizden başka sorumlusu yoktur. Bizden başka bir suçlu bulamayız. O pişmanlığı tek başımıza sahiplenmek zorunda kalırız. Kendi geçmişimizden geleceğimize uzanan yolda karşımıza çıkan dar kapıları neden aşamayız? Neden takılır kalırız oralarda? Nedir bizi durduran? Nedir bizi gelecek pişmanlıklara hazırlayan? Neden bir türlü istediğimiz gibi yaşayamayız? Neden ıslak bir kil parçası gibi elimizde duran hayatımızı şekillendirirken bir yerinde takılır ve onu istediğimiz bir biçimde şekillendiririz? Kendi isteklerimizden daha önemli ne olabilir? Korkularımız tabii. Gide'in romanındaki kahramanlar gibi Tanrı'dan korkabiliriz. Çekeceğimiz acıdan korkabiliriz. Ya da Benjamin Constant'ın Adolf Hef romanında anlattığı kahramanı gibi başkalarının acı çekmesinden korkarız. Constant, kendi hayatından esinlenerek yazdığı romanında kendinden daha yaşlı bir kadınla birlikte olan genç bir erkeğin o kadını neden bırakamadığını anlatır. Kadının duyacağı acıyı düşünmek erkeği hareketsiz kılar. Bu çaresizliğine öfkelenip kızsa da bunun üstesinden gelemez. Adolf Hef ne zaman yeni bir hayata hazırlansa yaşlı sevgilisinin gözyaşları engeller onu. Aynı çaresizliği Daudet'in Sara isimli kitabında da görürüz. Orada da romanın kahramanı bir türlü kendini geçmiş bağlarından kurtarıp yeni bir hayat kuramaz. Bütün bunlar insanın kendi hayatını belirlemekte sandığı kadar özgür olmadığını gösterir. Üstelik özgürlüğü kısıtlayan kendi dışımızdaki dünya değildir. Hayatımızı değiştirmemizi engelleyen polisler, hakimler, savcılar, ordular, yasaklar değildir. Yasak kendi içimizdedir, kendi korkularımızdadır, kendi geçmişimizdedir. Yaşadığımız her gün kendimize biraz daha tutsak oluruz. Yaşanan her gün hayatımıza bağlanan zincirlere bir halka daha ekler ve biz yaşadığımız her gün o zincirlerden kurtulmakta biraz daha zorlanırız. Yaşamak istediğimizi yaşamamızın nedeni yalnızca o isteğin yeterince güçlü olmadığını söyleyerek açıklanabilir mi? İsteğin güçsüzlüğü değildir her zaman asıl neden. Yeni bir hayata başlarken, dar kapıları kırıp geçerken, arkamızda bırakacağımız acıların uzun selbileri olan eski bir mezarlık gibi gölgesinin geleceğin üzerine sereceğini hissederiz. Gelecek, temiz ve aydınlık bir yaz sabahı gibi aydınlık başlamayacak. Aksine geçmişle zevkelenmiş bir halde başlayacaktır. En çok o gölge korkutur bizi. Yaşamak istediğimizin de gölgelenmesinden endişe ederiz. Çılgınca yaşamak istediğimiz yeni günlerin bize geçmişle gölgelenmiş olarak gelmesi düşüncesine tahammül edemeyiz. Korkaklığımız biraz da geleceği kurtarmak endişesindendir. Geçmişten gelen gölgelerle soluklaşan bir gelecek mi yaşamalı, yoksa hiç yaşanmayan, yaşanmadığı içinde hiç gölgelenmeyen, yaşanamamış ışıklı bir hayal olarak mı saklamalı isteklerimizi? Dar kapıda olduğu gibi sevdiğimizle yaşayacaklarımızı bir günahın gölgesinden mi esirgemeli, Adolf'da olduğu gibi bir başkasının ruhumuza senin acısından mı sakınmalı, Sara'da olduğu gibi vicdanımızı damla damla lekeleyen gözyaşlarından mı kurtarmalı? Yaşanan ilk aşkla birlikte geleceğe düşen gölgeler de uzamaya başlar. Geçmiş olduğu sürece gelecek gölgeli olacak. Yaz sabahlarının temiz ve gölgesiz aydınlığı kalmayacak geleceğimizde. Geçmişin gölgelerini taşıyan bir gelecek mi, gölgesiz, dokunulmamış ve yaşanamamış bir hayal bizi daha mutlu eder. Ne Jit, ne Konstant, ne Daudet buna bir cevap vermiyorlar. Anlattıkları yaşayamamanın acısı yalnızca. Yaşamamak, kendini kendi geçmişinin gölgesinden kurtaramamak acılı bir tortu gibi birikiyor onların kahramanlarının içinde. İsyan krizlerine tutulsalar da kendilerine yeni bir hayat yaratamıyorlar. Dar kapılardan geçemiyorlar çünkü yaşadıkça kalabalıklaşıyoruz. Jid'in kahramanlarının hiçbir kapıdan sığmayan günah korkuları var eteklerinde. Konstant'ın kahramanının yaşlı sevgilisinin acıları var kolunda. Sara'nın kahramanı vicdan azabını taşıyor beraberinde. Günahı, acıyı, vicdan azabını kapılardan sığdırmak kolay değil. Bütün kapıları yıkmak gerekiyor. Yıkıntılardan bir ışığa çıkılır mı peki? Yaşayamadığımız için pişman olacağımızı bile bile geleceğimizi feda etmeli miyiz? Yoksa gölgeli de olsa o benim istediğimdir, yaşamalıyım mı demeliyiz? Geleceği yaşarken geçmişin gölgeleri zamanla solup silinir mi? Geçmişle gelecek arasındaki o dar kapıdan geçerken oraya buraya sürünüp örselenen ruhumuz geleceği istediği gibi kucaklayabilecek mi? Yaşam dar kapılarla dolu. Yıkmalı mıyız o kapıları? Günahı, acıyı, vicdan azabını silip atmalı mıyız? Duyduğumuz istek günahı, acıyı, azabı silmeye yeter mi? Yoksa günah korkusu, geçmiş acılar, vicdan azapları geleceği mi karartır? Neyi seçmeli insan? Kendi geçmişinden, hafızasından, hatıralarından, inançlarından nasıl kurtulmalı? O dar kapılar bizi yaşamamaya mı mahkum ediyor? Kendi geçmişiyle hüküm giymiş birer mahkum muyuz? Hayat kurtulamamanın hikayesi mi? Peki o aşk romanları ne öyleyse? Anlatılan aşklar nasıl yaşanıyor? Geçmişin bittiği, bizi sahipsiz olarak boşlukta terk ettiği zamanlar vardır. Tanrıyı, aşkı, sevgiyi, sevgiliyi kaybettiğimiz, yalnızlıktan, inançsızlıktan kıvrandığımız dönemler vardır. Lekesiz bir aşk ancak böyle bir boşluğun, böyle bir yalnızlığın, böyle bir kıvranmanın içinden doğar. Kaybetmenin acısını yaşamadan kazanmanın lekesiz sevincini yaşamaya izin vermiyor Tanrı. Ve böyle bir dönemde yeni bir hayatı, yeni bir aşkı kazandığımız anda da geleceğimize giden yolda yeni bir dar kapı örmeye başlarız. Ne yapmalıyız? Dar kapılardan nasıl geçmeliyiz? Yaşayamamanın acısını mı, gölgeli bir geleceği kucaklamanın hüznünü mü tercih etmeliyiz? Duyduğumuz istekler, tutkular, aşklar, geleceğin ruhumuza uzanan gölgelerini silmeye, bizi iyileştirmeye yeter mi? Dar kapılardan geçemediğimiz, yaşayamadığımız için pişman olacağız. Bizi bekleyenin pişmanlık olduğunu biliyoruz. Yaşadıklarımızdan olmayacak pişmanlığımız, yaşamadıklarımızdan olacak. Jide, Konstanta, Daudet'e bir sormalıyız ne yapmamız gerektiğini. Ama onlar bize yalnızca yaşayamamanın acısını anlatıyorlar. Nasıl yaşayacağımızın cevabını gene kendimiz bulacağız. Bu dar kapılardan nasıl geçeceğimizi kendimiz öğreneceğiz. Öğrenebilirsek eğer. Cinayetler Kentinin Kadını. İncelensiz, denizin üstünden bir sevişmeden kalkar gibi kalkıyor. Mahrem bir mahmurluğun buğuları arasından adalar seçiliyor belli bilirsiniz. Erken bir yaz sabahının serinliğinde Fellini'nin çocukluğu gibi beyaz pamukçuklar uçuşuyor. Zamansız bir guguk kuşu ötüyor kayıp bahçelerde. Cinayetler Kentinde aşkı hatırlatan bir sabah doğuyor. Bir kadının saçları yüzüne yakışmalı. Işıldamalı, öyle ışıldamalı ki ışık saçlarını kıskanmalı. İncelmiş bir sesin ardından görür gibi görüyorum yüzünü. Bazen bir rüzgar esiyor, tüller uçuşuyor, berrak. Bir sabah gibi temiz bir yüz beliriyor. Masumiyet yosmalığa ne kadar yakın duruyor. Sevecenlik ne kadar yakınında cinayetin. Cinayetler Kentinin sabahları gibi kadınlar güzel, çekici, sisli, tehlikeli ve rüzgarlarla berrak. O İzmirli Zarif hanımefendi diyor ki, aniden kadınların memelerinden söz etmemeliymişim. Birden çırılçıplak hissediyorlarmış kendilerini. Yazılarla soyabiliyorsam eğer kadınlara, hepsine ayrı bir yazı yazardım. Yazılarla soyardım kadınlara. Yazar seyredebilsin diye. Cinayetler kentinin kadınlara bir cinayet gibi çıplak olsunlar isterdim. Gözlerini heyecanlı bir davetkarlıkla bir an kocaman açsınlar ve gelip gelmeyeceği belirsiz meçhul bir öpüşmeye, bir katilin inip inmeyeceği belirsiz bıçağına bakar gibi baksınlar isterdim. Adalar seslerin arasından sanki ilk kez o sabah denizden çıkar gibi çıkıyorlar. Bir kadın sesi duyuluyor kaybolmakta olan seslerin hala sakladığı sulardan. Ürkek çınlamalarla pervasız fısıltılar taşıyan kırılgan bir ses. Cinayetler kentinde bir kadın sesi duyuluyor. Menevişli tabancalar, ışıltılı bıçaklar, kanlı kaldırımlar, maktuller ve katiller var bu kentte. Ve bu kente yakışan kadınlar, oynak kalçalı, masum bakışlı, vahşi kadınlar. Bir kadına önce gerdanından öpmeli, memelerinden de, sonra dudaklarından. Kadınlar bu öpüş güzergahından şaşırmalı, şaşkınca bakmalı. O yosma ışık alaycı bir oynaklıkla dolaşmalı gözlerinde. Masumiyet yosmalığa ne kadar yakın duruyor kadınlarda. Sevecenlik ne kadar yakın vahşete. Kadınlardan nasıl da korkuyorum. Her biri ayrı öldürüyor beni. Ben bu cinayetler kenti gibi öldürülmekle bitmiyorum. Her bir yarımı öpüp sağaltarak katillerimin peşinde dolaşıyorum. Fellini'nin çocukluğu gibi beyaz pamukçuklar uçuşuyor. Her mevsim aşk mevsimidir. Zamansız bir guguk kuşu ötüyor. Her aşk zamansızdır ve her aşk kendi zamanını yaratır. Bir sevişmeden kalkar gibi kalkıyor sis denizin üstünden. Bir kadın yüzü uzaklarda. Her rüzgarda manası değişiyor. Bütün kadınlar kendilerini çırılçıplak hissedecekse eğer, o kadının memelerini de görüyorum. Gecelere dağılmış, sabah sisleriyle örtünen memelerini. Cinayetler kentinde aşkı hatırlatan bir sabah başlıyor. İnsanları öldürüyorlar bu kentte. Katillere inat sabahlar aşkları hatırlatıyor. Uçuşan beyaz pamukçuklar, adalar denizden her sabah bir dağa doğuyor. Katillere inat ben sislerin arasından bir kadın yüzü görüyorum. Tüllerle sarmalanmış ve rüzgarlarla berrak. Cinayet kentinin kadınları. Katillere inat kendimi kadınlara öldürtüyorum. Hayata dair. Devasa pırlantadan yapılmış büyük bir heykel gibi hayat. Çok kıymetli biliyorum ama taşımak bazen zor geliyor işte. Kederlerim hayatımın manasını oluşturdu hep. Neşemi bile kederime borçluyum aslında. O sahipsiz, nedensiz, daha doğarken o esmer tenimi bir dövme gibi işlenmiş kederimi. Ama kendi tenim de bana ağır geliyor artık. Gözlerimi bana bakanlara ödünç verseydim eğer, kaçı bana bakmaya devam edebilirdi. Kaçı gördüğünü görmeye tahammül edebilirdi. Ben 40 yıldan fazladır taşıyorum gözlerimi. Gördüklerim yoruyor beni. Cehennem başkalarıdır diyor Sartre. Cehennem başkalarının olmamasıdır diyor Grody. Cehennem benim diyorum ben. Alev alev yanan da benim, yakan da ben. Bana dokunacaklar diye ödüm patlıyor. Yanacaklar diye korkuyorum ve bana dokunun diye yalvarıyorum. Her dokunuşta aslında belki cehenneme durduracak bir büyü vardır diye umuyorum. Dokunuyorlar. Ben sövmüyorum. Onlar da yanmaya başlıyorlar. Onların yanıkları kendi ateşimden çok yakıyor beni. Kendi kederlerimi taşımaya alıştım. Ama ya başkalarının kederi? Onu taşımaya alışamıyorum bir türlü. Başkalarına bakan gözlerimin gördüklerine dayanamıyorum. Kederim her şeyi komik görmekten kaynaklanıyor belki. Acıları, endişeleri, korkuları, kıskançlıkları, oyunları komik buluyorum. Bunları komik bulmak güldüreceğini kederlendiriyor beni. Hayat bu kadar komik gözükmeseydi eğer onu daha rahat taşıyacaktım. Daha mutlu olacaktım belki. Filmin olmadık bir yerinde gülen şaşkın bir seyirci gibiyim. Ağlayanlara yabancıyım ve ağlayanlardan daha çok keder var gülüşümde. Cehennemim yoruyor beni. Bir boşlukta eriyip gitmeyi özlüyorum artık. O boşluğu hiçbir şeyi doldurmasın. Ne aşk istiyorum, ne dostluk, ne para, ne şöhret. Yalnız bile olmak istemiyorum. Bir boşluğa akmayı özlüyorum yalnızca. Aklımda hep o tuhaf cümle. Siz gidin. Ben sonra gelirim. Herkesten geri kalmak, kervandan kopmak istiyorum. Kadınlar da bir teselli değil artık. Kendi cehennemime neden alayım onları? Onlara verecek neyim var? Her şeyi komik bulan kederim, kendinden yorulan gözlerim ve hiç dinmeyen yangınımdan başka. Kendi sesim bana yabancı geldiğinde bitmişti aslında bu iş. Kendi söylediklerim komik geldiğinde bitmişti. Ayrılırken Allah ısmarladık demek zorunda kalacağım kimseyi istemiyorum. Nankörüm biriyim işte. Kadınlara olan bütün borçlarımı inkar ediyorum. Bütün sevişmelerimi, öpüşmelerimi, sokuluşlarımı, cilvelerimi, sevinçlerimi inkar ediyorum. Silip atıyorum hepsini. İnkar ediyorum onları. Onlar da beni inkar etsin. Buğday rengi tenlerinde yalnız tozlarını ben görmedim. Saçlarını ben okşamadım. Kokularını ben özlemedim. Seslerini duymak için ben kıvranmadım. Onlar için ben ağlamadım. Siz gidin demek istiyorum. Ben sonra gelirim. Bir yere geleceğim yok aslında. Bir boşluğa akmayı özlüyorum yalnızca. Hiçbir şeyin gülünç, hiçbir şeyin kederli, hiçbir şeyin manalı olmadığı bir boşluğa. Kendi cehennemimle yok olmak, gitmek istiyorum. İnsanların bana vereceği hiçbir şeyi istemiyorum. Hiçbir armağanı taşıyamayacağım. Aşkınızı istemiyorum. Sevginizi, dostluğunuzu, öfkenizi, acınızı, kederinizi istemiyorum. Hayat devasa pırlantadan yapılmış bir heykel gibi, biliyorum. Çok değerli ama taşımaktan yoruldum. Gözlerimi kimseye vermeyeceğim. Onların gözlerini de istemiyorum. Kendimi ne kendi gözlerimle ne başkalarının gözleriyle görmeye tahammülüm yok. Şarkılarla, kitaplardan da vazgeçiyorum. Her şeyden ve herkesten vazgeçiyorum. Hayatı daha kolay taşımak için küçük parçalara bölüyorlar. Onlara hak veriyorum. Taşınmayacak kadar büyük ve değerli ama küçük küçük parçaları bölünmesine de rızam yok. Ne o devasa pırlantadan yapılmış heykeli kucaklayacağım, ne onların küçük küçük parçaları böldükleri pırlanta kırıntılarına cebime dolduracağım. Ne kendi hayatımı istiyorum, ne onlarınkini. Cehennem başkalarıdır diyor Sartre. Cehennem başkalarının olmamasıdır diyor Grody. Cehennem benim diyorum, ben. Kurtarabilir misiniz beni cehennemimden? İsterseniz, biliyorum. Ben de isterim. Bunun imkansızlığı yorar sizi, beni yorduğu gibi. Cehennemimi küçük parçalara ayırmak istersiniz. Hep alıştığınız gibi. Hayatın parçalanmasına rızam olmadığı gibi cehennemimin bölünmesine de rızam yoktur. Her şey bütün taşır, her şeyden yorulurum. Gözlerimi size ödünç versem kaçınız bana benim gözlerimle bakmaya tahammül edebilirdiniz? Kaçınız kendinize bir başkasının gözleriyle bakabilirdiniz? Kaçınız kendinize kendi gözlerinizle bakabilirsiniz? Gördüklerimi size söylemiyorum. Asıl ihanet bu. Siz de kendi gözlerinizden yoruldunuz. Gördükleriniz sizi de yordu. Ne istiyorsunuz aslında? Parçaladığınız bir heykelden küçük parçalar almak. Bu mu bütün istediğiniz? Parçaladığınız bir heykelin kırıntılarından yeniden heykel yapmak istiyorsunuz. Yaşamak dediğiniz bu işte. Biliyorum. Buna yaşamak diyorsunuz siz. Ben buna her şeyi komik bulan bir keder diyorum. Hayat taşınamayacak kadar ağır, devasa pırlantadan bir heykel. Yaşamak, bu heykeli parçalayıp kırıntılarından yeni heykel yapmaya uğraşmak. Hayat taşınamayacak kadar ağır benim için. Parçalamaya ise gönlüm razı değil. Siz gidin demek istiyorum. Ben sonra gelirim. Hayatı parçalamanın zevkini bilmiyor değilim. Bir yanından kopartıp aşk yapmanın, bir yanından kopartıp şöhret yapmanın, bir yanından kopartıp para yapmanın, bir yanından kopartıp sevinç, bir yanından kopartıp keder yapmanın zevkinden habersiz değilim. Yalnızca canım istemiyor, o kadar. Siz heykelinizi kendiniz parçalayın. Ben benimkini bütün taşıyacağım. Ve artık taşımaya gücüm yetmeyecek. Bana da ağır geliyor işte. Bir boşluğa karışıp gitmeyi özlüyorum. Terk edilmiş bir salonda unutulmuş bir idare lambasının fitili gibi tüte tüte erimeyi özlüyorum. Ben kendi kederime alışkınım ama sizin kederlerinize alışamıyorum. Nankörün de biriyim. Her şeyi inkar ediyorum. Aşklarınızı, dostluklarınızı, sevgilerinizi, sevinçlerinizi inkar ediyorum. Bana verdiğiniz bütün umutlulukları inkar ediyorum. Beni sevinçlere boğduğunuz bütün anları inkar ediyorum. Beni okşayışlarınızı, yüzümü boynunuza bastırışınızı, her görmek istediğimde açıp bana gösterdiğiniz siyah uçlu memelerinizi, ellerinizi inkar ediyorum. Bana dokunun diye yalvardığımı inkar ediyorum. Bana dokunuşlarınızı inkar ediyorum. Dokunmayın bana, değmeyin. Kara katrandan, alevlerden başka bir şey yok bu cehennemde. Her şeyi komik bulan kederden başka bir şey bulamazsınız. Gülüşlerime aldanmayın. O kahkahaların her biri cehennemin sınır taşları. Onları geçmeyin. Hayat bana artık ağır geliyor. Gözlerim yoruyor beni. Yaptığım her şeyden pişmanım. Ama bir daha yaşasam gene böyle yaşardım. Pişman olunacak şeyleri seviyorum. Çünkü pişman olmayı ve sonra gene aynı şeyleri yapmayı seviyorum. Bir boşluğu özlüyorum. Cehennem benim. Kederim her şeyi komik bulmaktan. Hayat devasa pırlantadan. Çok kıymetli ve çok ağır bir armağan. Yaşamak o heykeli küçük parçaları bölüp kırıntılarından yeni heykeller yapmaya uğraşmak. Bunları bilmiyor değilim. Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Siz gidin. Ben sonra gelirim.
Sardunyalar ve çıldırmak. Çıldırmanın zamanıdır şimdi. Tutkularımızı, duygularımızın en canavarlarını içinde sakladığımız kafeslerin kapılarını birer birer açmanın zamanıdır. Yaprak taneciklerinden oluşmuş ateş küreleri gibi açtı kırmızı sardunyalar. Kenar bahçeleri iğde kokusu sardı. Deniz her sabah bulutlarla sevişerek sisler içinde uyanıyor. Paris, Helena'yı böyle bir sabah vakti kaçırdı. Truva savaşları böyle bir sabah yüzünden yazıldı tarihe. Otello, kıskançlıklarla kavrularak Desdemona'yı öldürmeye böyle bir vakitte karar vermiş olmalı. Ölüm, savaş, ayrılık, bırakın tutkular bize ne getireceklerse getirsinler. Ruhumuzun canavarları uyansın artık, çıksınlar kafeslerinden. Tutkuların ne kadar yalın, sade ve korkunç olduğunu görelim. Duygular arasında en az karmaşık olanıdır tutku. Yalnızca ister, isteğiyle kendi arasına giren hiçbir engele tahammül edemez. Tutku, tek bir istekten oluşmuş bir hedefe doğru hiçbir şeye aldırmadan yürüyüp gitmektir. Öbür duyguların karmaşası, tereddütü, değişimi yoktur tutkuda. Tutku, istiyorum der. Bildiği ve söylediği tek sözcük budur. Bu kadar yalın, bu kadar net olduğu için de korkunçtur. Tutkuyla kaçırılır kadınlar. Tutkuyla çıkar savaşlar. Cinayetler tutkuyla işlenir. Çıldırmanın kıyısına insan tutkuyla yürür. Mecnun, Leyla'nın peşine bu tutkuyla düştü. İstediğinden vazgeçmektense çöllerde, pejmürde bir çılgın olarak dolaşmayı kabul etti. Paris, iki kavmi savaşa sokma pahasına kaçırdı güzel Helena'yı. Tarihi de sanatı da tutkunun çılgınları yazdı. Açın kafeslerin kapılarını. Tutkuların çektiği kanatlı arabalar sizi çılgınlıklara uçursun. Bırakın sizi ne zaman terk edeceğini bilmediğiniz endişeli sevgileri. Tutkunun tek renkten, tek sesten, tek kokudan, tek istekten oluşan çılgınlığını salın kendinizi. Onu isteyin ve ondan başka hiçbir şey kabul etmeyin. Yalnızca Van Gogh'un deli sarıları dolaşsın içinizde. Alev rengi sardunyaları, iğde kokularını, bulutlarla sevişen denizleri çıldırmış sarılara boyayın. Çiğneyin üzüntülerinizi, atın gitsin, acıları açın yüreğinizi, yanmayı, kahrolmayı, cinayetleri hayal etmeyi öğrenin. Ondan uzakta geçen her anınız kıskançlık yangınlarını büyütsün. Onun teni bir başka teni mi değdi korkusuyla bir volkan gibi duman duman dağlansın içiniz. Bütün korkuları, bütün endişeleri, isteklerinizi zayıflatan gelgitleri, sizi saran kalabalıkları, kalabalıkların ahlakını, küçük endişeleri savurun gitsin. Tutkularınızın kafeslerini açın. Aşık olduğunuz kadın kulağınızı beğendiyse Van Gogh gibi kesip ona armağan edin kulağınızı. Otello niye öldürdü Desdemona'yı diye düşünün. Aşkın cinayetle kardeş olduğunu, Siyam'la ikizler gibi sırt sırta yapışıp dolaştıklarını hissedin. Bir kişinin olmaması bütün dünyayı bomboş yapsın. Alfred de Musat'ın dediği gibi. Saçlarını yeşil boyayan bu çılgının George Sand'ı nasıl sevdiğini, nasıl aldatıldığını, sevgilisini öldüremediği için verem olup nasıl öldüğünü düşünün. Bir kişinin eksikliği yüzünden dünyanın bomboş olmasına tahammül etmeyin. Gidin alın o bir kişiyi. Tutkunuz yeniden kalabalıklaştırsın hayatı. Helena'yı seviyorsanız gidin, kaçırın. Çıkıp dövüşün sevdiğiniz kadın için. Kahraman Hector yerlerde sürünsün. Aşil topuğundan oklansın. Homeros destanlar yazsın tutkulu aşklarınız için. İğde çiçeği koksun savaş meydanları. Denizler bulutlarla sevişerek uyansın. Sardunyalar kızıl sancılar gibi patlasın gözlerinizde. Her şeyi o deli sarıya boyayın. Bütün renkleri inkar edin. Tek bir rengi isteyin. En delisini, en tutkulusunu, en vazgeçilmez olanını. Çıldırmanın vaktidir artık. Aklı akıllılara bırakın.
Bırakın onlar cılız duygularının endişeli kıpırtıları içinde ürkek gezintiler yapsınlar. Her yağmurdan örselenen minik bir kır çiçeği olsunlar. Siz bütün fırtınalarla, yıldırımlarla, şimşeklerle boğuşan, sarsılan, devrilen, zehirli sarmaşıklarla sarılmış bir çınar gibi kalkın hayatın içinde. Çıldırın artık. Her bir duygu tek başına iğde kokan bir yangına dönsün. İstiyorsanız gidin alın. Hiçbir durakta durmayın. Geriye bakmayın. Engelleri görmeyin. Kıskanıyorsanız kılıcınızı bileyip güneşte ışıldatın. Çektiğiniz acı çelik pırıltılarıyla yansısın sevdiğinizin gözlerine. Tutkularınızı salın kendinizi. Kanatlı arabaları ile sizi çılgınlıklara uçursunlar. Akıllı olmayı akıllılara bırakın. Orospuluk seslediğiniz Meselina gibi bütün şehirle yatın. Bir imparatorluk peşine düştüyseniz Kleopatra gibi memelerinizle emziniz Sezar'ı. Yenilirseniz zehirli bir yılan alın koynunuza.